Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine Hacı Egan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu hafta 1. cilt 22. mektup ile başlıyoruz. Bu mektubun konusu ruh ile nefis arasındaki ilişki. Biraz da fenafillah konuları olacak. Hakikaten zor konular. O yüzden biz dikkatle efendim okuyalım. Size dikkatle dinlemeye çalışalım. Çünkü tasavvufun bu ruh ile nefis arasındaki ilişki her zaman anlaması ve anlatması güç konulardandır. Rabbimizden niyaz ediyoruz ki inşallah bize yardım eylesin bu zor konuda. Buyurun Ömer Bey.
Nur ve karanlığı bir araya getiren, cihetten beri olan mekansız varlıklar ile cihet ve mekan sahibi varlıkları bir araya getiren Allah'a hamdolsun.
Zaten işte bu hamdle iş başlıyor. Çünkü Allah-u Teala mekansız olan ruhla mekanlı bedenimizi, hakeza nur olan ruhumuzla karanlık olan bedenimizi ve nefsimizi bir araya getirmiştir. Zaten bu biz bu sıfata Rabbimizin camül ezdat diyoruz. Zıtları bir araya toplayan Rabbimiz bunu yapmıştır. Hakikaten o yüzden de anlamak zor. Çünkü biz mekanlıyız, biz zamanlıyız. Halbuki ruhumuz hem mekansız hem de zamansız. Nefka-i ilahiye. O yüzden anlaşılması zor konular. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de insanlığa ruh hakkında çok az bir bilgi verildiği söyleniyor. Tabii yine az olmakla beraber neye göre az? Yani sufiler bu konuda çok bilgi sahibi diğer insanlara göre. Çünkü onların bütün ömürleri ruh, nefis, kalp bu tür konularda tefekkürle geçtiği için bu konudaki en derinlemesine, en geniş bilgileri biz yine tasavvuf kitaplarında bulmaktayız. Evet, devam edelim.
Karanlık nura sevdirilmiş ve nur ona aşık olmuştur. Söz konusu ilişki sebebiyle nurun parlaklık ve berraklığının artması için aralarında tam bir kaynaşma baş göstermiştir.
Tabii şimdi bu ruh bu bedene yerleşmesi için karanlıkla yani nefisle aydınlık arasında bir muhabbet peda ettirilmiş Yüce Rabbimiz tarafından. Araya bir sevgi konulmuş. Biz buna ne mi cezbe kanunu diyoruz. Eğer cezbe olmasa ruh ile nefis arasında, ruh ile beden arasında ne olurdu? Bu birliktelik yürümez. Zaten bütün birlikteliklerin içinde sevgi vardır. Aile efendim birliği böyledir. Memleket, vatan birliği böyledir. Her konuda sevgi olmadığı zaman o efendim bütünü oluşturan parçalar dağılır, gider. Demek ki bu sevgi esasında bir hizmet için oraya konulmuş. Ama tabi bu sevgide abartıya gitmek yanlış. Yani nefsi putlaştırmak, nefsin arzularını putlaştırmak yanlış. Yoksa insan kendini sever. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı da sever. O yüzden bakalım ne diyor İmam Rabbani Hazretleri. Hakikaten ilginç konulara giriyoruz.
Nitekim parlatılıp eski şeffaflığına kavuşturmak istenen ayna önce topraklanır. Toprağın koyuluğu ve kesafeti sayesinde aynanın parlaklığı ve şeffaflığı artar.
Evet, şimdi daha güzel bir konuya giriyoruz. Şimdi ruh latiftir, nurdur. Bu nurun ve letafetin ortaya çıkması için arkasında bir kesafet, bir karanlık gerekir. Ki ne olsun? Onun güzelliği, efendim cemali ortaya çıksın. O yüzden biz mesela resim tuvallerinin arkasında zıt renklerden arka plan desenler olur, ebrular olur. Niye? Ki esas resim daha güzel ortaya çıksın. O yüzden ruhun letafeti ve güzelliği ancak o toprakla, o efendim aynanın arkasındaki sır diyoruz ya biz, esasında o sır denilen şey kesif bir maddedir. Ama bir aynanın arkasındaki o kesif toprak, sır ne kadar fazla olursa aynanın parlaklığı ve efendim başka cisimler göstermesi o kadar güzel olur. Burada çok güzel bir misale değiniyor İmam Rabbani Hazretleri. Aynayı şey yapıyor, aynanın parlaklığı bizim ruhumuz, sanki arkasındaki o karanlık ve toprak da bizim sırrımız, nefsimize işaret etmiş oluyor.
Adı geçen nur, aşık olduğu karanlığın seyrine daldığı ve maddi bünye ile ilişki içerisine girdiği için evvelce şereflenmiş olduğu kutsi müşahedelerini unuttu.
Buraya geçmeden önce bir önceki okuduğumuz cümleyle alakalı tekrar bir şey hatırlatayım muhterem dinleyicilerimize. Demiştik ki o karanlık sayesinde ne oldu? Ruhun letafeti ortaya çıktı, kemali ortaya çıktı. Mesela bu konuda bir örnek vermek istersek, meleklerin ve cinlerin kemalatı insana erişemiyor. Niye? Çünkü onların toprak tarafı eksik. Özellikle meleklerin toprak tarafı eksik olduğu için onlardaki nur Evet, arkasında bir karanlık olmayan bir nur. Çünkü melekler Allah'a itaat ederler. Hiçbir zaman Allah'a isyan etmezler. Buna rağmen insana ulaşamıyorlar. Çünkü onların aynasında, yani tabir caizse, arkasındaki sır eksik. Sır dökülmüş olduğu için de demek ki bütün o kainatın güzelliklerini, Rabbimizin sıfatlarını tam böyle insan kadar kemal derecesinde tecelli ettiremiyorlar kendilerinde. Buraya geçtik. Şimdi tekrar geri geliyoruz. Adı geçen Nur diyor. Ne yaptı? Karanlığa aşık oldu ve daha evvel cennetteyken, ruhlar alemindeyken Kalu Bela'daki verdiği sözü unuttu. Çünkü insanoğlu hakikaten bu ruh latif bir varlık. Bu İmam Rabbani bunu başka yerde de çok açıklıyor. Latif varlığın özelliği şudur. Bulunduğu kabın rengini alır. Diyelim ki siz kabınız eğer bir bardak kahverengi ise içine koyduğunuz su da o renkte gözükür. Kırmızı bardak ise kırmızı gözükür. Bunun gibi ruh letafetinden dolayı neye taalluk ederse onun sevgisine ve onun rengine bürünüyor. Sanki teşbihte hata olmasın, bu kalemun gibi biraz. O yüzden bu ruhun o sevme efendim kapasitesini, kabiliyetini bizim iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani ruh başıboş kalırsa toprağı sever, çamuru sever. Nasıl çocuklara bıraktığın zaman ne yapar çocuk kısmısı? Yani yeni böyle emekleyen bir çocuk gider, saksından toprak yemeye kalkar. Yani o kadar süt, anne sütü vardır nur gibi, besleyici. Ne güzel gıdalar vardır ama çocuğun şey yapısı böyle toprağa çeker. Gider, kil yer, toprak yer. Bunun gibi muhterem dinleyicilerimiz, ruhumuzun bu letafetini iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Zaten tasavvuf da ne yapıyor? İşte o ruhu toprakta fenafillah, fenafit toprak olması yerine onu Allah'ta fenaya erdirmek için biz tasavvufi terbiyeye giriyoruz. Evet.
O kadar ki kendinden ve varlıkta kendisine tabi olan şeylerden habersiz hale geldi. Nihayet bu ilişkisi ve beraberliği sebebiyle sol ashabı sınıfına girerek sağ ashabının erdemlerini yitirdi.
Şimdi bu konuda güzel hikayeler var Mesnevi'de. Padişahın böyle ava giderken kullandığı bir tabii tazısı var. Tazının yani köpeğin, av köpeğinin boynunda altından bir tasması var. İbrişimden de bir ipliği var ki böyle onu padişah köpeği çekip götürüyor. Bir gün ava gitmişler. Asılıyor ipi, bir türlü gelmiyor arkasından tazısı. Diyor ki padişah, ne oldu benim bu köpeğime, ne yapıyor? Diyorlar ki efendim kusura kalmayın, senin köpek orada bir tane leş gördü. O leşin başında onu işte yemeye, onu işte koklamaya falan çalışıyor deyince padişah çok kızıyor. Ya ben koca padişahım, ona sarayda en güzel en lezzetli etleri yediriyorum. Boynuna altın tasma takmışım, benim peşimden gelmiyor da bir leşin peşinden gidiyor ha diye ipini de atıyor. Bırakın diyor bu hayvanı gitsin. Diyorlar ki padişahım, boynundaki tasmayı çıkaralım. İşte efendim ibrişim ipini valici olmasa çıkaralım ki. Yani onlar kıymetlidir yani. Evet köpek belki kıymetsiz ama. Yok diyor, onları da bırakın ki üstünde diyor. Kaybettiği şeylerin farkına varsın diyor. Yarın çölde aç kalınca o zaman padişahın kıymetini anlasın. Ya biz de şimdi teşbih hata olmasın. Rabbimizin katında nice büyük nimetlere kavuşmuşuz. Efendime söyleyeyim. Yine bu konuda güzel bir hikaye var. Yine Mesnevi'den geçiyor. Padişahın tabii yine ne olur? Tabii tazlar olduğu gibi şahinleri falan da oluyor. Onlar avlanmak için değişik şeyler kullanıyorlar. Tabii bu şahinin yeri padişahın kolu. Devamlı padişahın kolunda efendim seyahat ediyor atın üstünde. Padişah onun gözlerini açınca gidip avlanıp geri geliyor. Yine bu şahin padişahın hankörlük edip kaçıyor. Gide gide nereye gidiyor? Bir koca karının evine sığınıyor. Koca karı bunu yakalıyor. Ah kuzum diyor. Senin bu biliyor tırnakların amma çok uzamış diyor. Tırnaklarını kesiyor. Aman diyor senin kanatların tüylerin amma çok uzamış. Tutup tüylerini kesiyor. O kartalı yani bir tavuğa benzetiyor sonunda. O efendim şahin, o güçlü varlık değil mi? Yani o ceylanları bile avlayan varlığı bir tavuğa benzetiyor. Zavallı hayvancağız ah diyor ben nelere düştüm. Ben padişahın kolundaydım. Demek istiyorum ki insan da nankör varlık. Bazen yüce nimetleri nankörlük yapıyor, tepiyor, gidiyor. Daha pisine, daha kötüsüne efendim razı oluyor. Ve o kötüyü gördüğü zaman da iyiliği tamamen unutuyor. Bugün nice Allah onlara hidayet nasip eylesin kardeşlerimiz var. Kumara, içkiye müptela olmuş. Normal hayatı unutmuş artık. Ona o kumar böyle zevk veriyor. İçinde bulunduğu pislik, o şarap, o içki ona zevk veriyor. Hatta ne diyorlar? Su testisi su yolunda kırılsın. Yani artık bu hayat çok güzel gibi. Halbuki bilmiyorlar ki dışarıda ne güzel bir hayat var. Müslümanların yaşadığı hayat ne harika bir hayat. Tertemiz, kimseye zarar olmadan, vücudumuzu koruyarak, aklımızı koruyarak, ruhumuzu koruyarak Rabbimize giden yol var. Ama nice insanlar var ki siz o içki aleminden getirip camiye koysanız, Müslümanları arasına soksanız ne yapıyorlar? Canları sıkılıyor. Hemen yine kaçıyorlar o kötü aleme. Demek ki ruh öyle bir acayip varlık ki nere ile ülfet ederse hemencecik oranın rengine bürünüyor. O yüzden sufiler ne diyorlar? Estağfirullah. Ve kûnû me'as-sâdikîn. Sadıklarla, güzel insanlarla, iyi insanlarla beraber olun ki ruhunuz kötü şeylere aşık olmasın. Evet.
Eğer bu gafletin esaretinde kalmaya devam eder ve özgürlük meydanına çıkmazsa ona yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki hedefine varamadı ve kabiliyet cevherini yitirdi de çok derin bir sapkınlığa maruz kaldı.
Niye? Çünkü ruh o kadar büyük kapasitesi var ki, Beyazlı Bistami'dir herhalde bu söz. Diyor ki yani ruh o kadar muazzam büyüktür ki bütün alemi kıyas etsek o ruhla, insana verilen ruhla sanki çöle atılmış bir demir halka gibidir. Bizim ruhumuz muazzam kapasitesi var. Muazzam bir gücü var. Ama sen tutuyorsun. Çok basit bir şeye bu ruhunu satıyorsun. O kadar basit ki yani kıyas götürmez. Yani siz elinizde böyle milyon milyar liralık bir mücevher olsa da hani şeyin tabiriyle yine Mevlana tabiriyle hani düşünün ki elmaslar, inciler ne kadar güzeldir. Ama diyor ki Hazreti Mevlana affedersiniz eşeğin de boynuna böyle boncuk takarlar değil mi? Mavi falan filan falan. Çocuklar ne yapar? Eşeğin boynundaki o boncuğu daha çok sever. Daha renkli olduğu için onu belki tercih eder. Yani o milyarlarca liralık efendim mücevheratı bırakır. Çok basit bir oyuncağa çocuk kısmı razı olur. Ufacık bir 1 liralık araba verseniz ona sevinir. Böyle olunca maalesef insan da bu ahsen-i takvim üzere yaratılmış. Allah-u Teala o insanı en harika şekilde ve çok büyük hedefler için yaratmış. Ama bu insan giriyor, kendisi için yaratılan şu basit dünyaya razı oluyor. Ya bu dünya bize hizmetçi yaratılmış. Allah-u Teala bu dünyadaki yerin altında, üstünde, efendim uçan, kaçan ne varsa bizim için yaratmış. Onların hepsi bize hizmetçi. Aslanı, kaplanı, atı, bilmem ineği hepsi bize sütünü veriyor, yumurtasını veriyor. Hiçbir itiraz etmiyor. Ağaçlar, ormanlar, denizler her şeyini bizim emrimize amade kılmış. Ya sen bunları kullan, Rabbine ulaş. Gazali Hazretleri çok güzel bir örnek veriyor. İhya Ulumuddin'de padişah diyor. Böyle uzak diyardaki bir efendim tebaasına güzel bir Arap atı gönderir. Elçiyle. Ondan sonra güzel kılıç, efendim kese kese altın gönderir. Der ki ey tebaam seni ben sevdim. Gel baş şehrime, gel benim sarayıma. Orada ikramı gör. Al bu ata bin. Efendim bu paralar yol harçlığı yaparsın. Al bu kılıcı beline tak. Düşmandan kendini savunursun, korursun. Şimdi elçi götürür. Atı, parayı, kılıcı teslim eder. Bu gafil vatandaşa. Vatandaş da ki ya ata bak ne güzel at. Ondan sonra o paralar ne kadar çokmuş. Onu har vurup harman savurur. Atını boş boş orada koşturur. Kılıçla da sağa sola efendim ağaç keser mesela. Basit işler yapar. Şimdi oldu mu yani? Ya seni padişah davet etmiş kendisine. Gel sarayıma ikramı gör diyor. Sarayda neler var nelerle var diyor. Sen de razı oluyorsun. Yani o efendim 3-5 kuruş sermayeyi de boşu boşuna tüketiyorsun. Ondan sonra sermaye tükenince nasıl gideceksin padişaha? Yolda değil mi masraf için? Yollar gideceksin, menziller kat edeceksin. Masraflar için bir meblağ lazım. Onu kaybediyorsun. Atı da boşu boşuna koştururken hasta ediyorsun. Belki de öldürüyorsun. Ondan sonra çölde yapayalnız kalıyorsun. İşte aynen bunun gibi. Allah size bu, bize bu ruhu vermiş. Bu cismi, bu bedeni vermiş ki harika yani. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Hazreti Mevlana buyuruyor ki insanoğlu acayip bir varlıktır diyor. Hatta bir yılan hikayesi var. Yılancı hikayesi var. Yılancının birisi dağa gidiyor. Oradan kocaman bir efendim ejderha diyor Hazreti Mevlana. Yani büyükçe bir yılan. Tabi kış uykusuna yatmış. Aa diyor ölü bir yılan. Ben bunu diyor ölü de olsa götüreyim Bağdat'a. Orada millete sergileyeyim. Para kazanayım. Evvelden çok olur bunlar. Bizim gençlik yıllarımızda. Böyle ayıları maalesef burundan halkayla halkın önünde oynatırlar falan. Bazı yerlerde maymun oynatırlar falan. Oradan para kazanırdı bazı insanlar. Ben diyorum yılanı götürürüm Bağdat'a. Bayağı bir para toparlarım diyor. Hakikaten sarıyor yılanı battaniyelere falan filan. Halatlara bağlıyor. Çeke çeke zorla bin bir meşakkat içinde bunu Bağdat'ın merkezine getiriyor. Evet daha soğuk ama Bağdat'ın merkezi kaynıyor sıcaktan. Neyse hayvan hemen kendine gelmiyor. Yılancı da kalabalıklar çoğalsın diye yılanın hemen örtülerini açmıyor. Orada öyle muhafaza ediyor kalabalıklar çoğalsın. Tabii öğlen sıcağı yılana vurunca yılan kış uykusundan kalkıyor. Bu arada çok da kalabalık olmuş. Hayvan önce çatır çatır o iplerini kopartıyor. İlk gördüğü ki yılancı. Önce onu yutuyor. Midesine indiriyor. Hatta diyor Hazreti Mevlana bir çadır direğine de sarıldı diyor. İyice kemiklerini kırdı yani. İçine aldı önce. Tabii bu ara diyor binlerce insan da yani kaçışırken onlarca insan birbirini ezdi. Sonra şunu söylüyor Hazreti Mevlana. Ya biri ahmak insan diyor. Sen diyor kendine baksana bir. Sendeki vücut, sendeki bu harika yaratılış başka ne de var? Yılan düşünün ya. Yılan nesi var Allah aşkına? Ömür boyu sürünen bir varlık. Ayağı bile kalkamıyor. Değil mi? Eli yok. Efendim dili yok falan filan yani. Aklı yok. Sürünen bir varlık. Ya insan buna özenir mi? İnsan ondaki, tabii insan işte öyle bir varlık ki kendisindeki harika efendim o yaratılışı unutuyor. Yılanı görüyor, akrebi görüyor. Efendim bir böcek görüyor. Tamam onlar da Allah'ın mahlukatı. Onlar da çok güzel harikalarlar var ama insan ile kıyas edildiğinde onlarınki hiç. O yüzden diyor Hazreti Mevlana aslan kaplan bütün kainattaki varlıklar insandan tir tir titrer diyor, korkar diyor. Çünkü insandaki o üstün varlık, üstün yaratılış, akıl, efendim bu elleri, ellerimizin yaptığı o efendime söyleyeyim bin bir türlü aletler, o bize verilen, yani Allah bize neredeyse hani iki yumruk büyüklüğünde beyin vermiş. Diyorum ki acaba diyorum o beyin biraz daha büyük olsaydı ne yapardık? Yani bir kilo, iki kilo değil de 10 kilo beyin verseydi herhalde dünyada icat etmediğimiz başka hiçbir şey kalmazdı. Ufacık beyinle tonlarca ağırlıktaki uçakları, demirleri uçuruyoruz. Tonlarca ağırlıktaki demirleri denizde yüzdürüyoruz. Neler neler yapıyor insanoğlu. Ama buna rağmen tutuyor. Bir kediye, bir köpeğe, bir yılana aşık oluyor. Bu ne kadar bir ahmaklıktır ki? İnsan kendisini bırakır da böyle, daha böyle alt seviyedeki varlıklara aşık olur. İşte bu ruhun durumu maalesef. Hepimizin durumu esasında. Allah dostları, büyük insanlar bize bizi tanıtıyorlar. Tabii biz farkına varmıyoruz çoğu zaman. İnsana bakıyorsun içkiye müptela olmuş. Yani Allah içeceği bizim için yaratmış bütün meşrubatları. Ama bu adam yani suyu bırakmış ona müptela olmuş. Bütün malını, mülkünü, sağlığını hepsini de o yolda kaybetmiş. Adam var kumara müptela olmuş. Her şeyini kaybetmiş ya be adam. Allah sana bu harika varlığı, bu aklı, bu fikri böyle çamurda yatasın diye, sarhoş olup nara atasın diye, kusasın diye mi verdi sana? Değil ama işte. Eski tarihler okuyunca hareket ediyoruz değil mi eski insanların durumuna. Halbuki bizdeki gafleti bir görsek, şöyle bir nefsi levvame seviyesine ulaşıp da dışarıdan kendi hareketlerimize baksak güleriz. Allah Allah amma çocukmuşum ya deriz. Şunun şunun peşinde koşmuşum boş işlerin, boş davaların. Zaten insanlar ölürken bunu söylüyorlar da. İnsanlar ölürken hayatım boşa geçmiş bir kısmı. Boş işlerle uğraşmışım. Çocuk kadar aklım yokmuş diyorlar ama onun o zaman demenin hiçbir faydası yok. Şimdi diyebilirsek aklımız, fikrimiz, gücümüz yerindeyken söylersek tövbe ederiz. Hayırlı işlere yöneliriz. Faydası olur. Yoksa yarın yani sekerat mevt geldiği zaman zaten hiçbir faydası olmuyor. Bir cümle daha okuyalım. Herhalde bir ara vereceğiz.
Eğer Allah Teala'nın rahmeti ona yetişir, yüksek bir himayeye erişir ve başını kaldırıp neler kaybettiğini hatırlarsa tekrar eski haline geri döner.
Hani bu başta anlattığımız padişahın tazı hikayesinde olduğu üzere o kelp eğer o tazı pişman olur da padişahın peşinden korksa hadi affedersin hani köpekler bazen böyle yaltaklanır değil mi? Kuyruk muyruk sallar. Belki affedilir. Ama o leşe razı olur da aa ne güzel leşmiş de diye onun sağını solunu efendim tırtıklamaya yemeye başlarsa ne olur? Padişah da uzaklaşır. O da o leş ile çölün ortasında yapayalnız kalabilir. Sonra tevbe etse de bir daha sarayı da bulamaz. Padişahı da bulamaz. Belki bulsa da kabul edilmeyebilir. Belki onun yerine başka bir tazı alınmış olabilir. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz insanoğlu beşerdir. Beşer de şaşar. Bizim Türkçemize geçmiş güzel bir tabirdir. Önemli olan hatalarımızın farkına varmak. Kaybettiklerimizin farkına varmak. İbn-i Ataullah el-İskender Hazretleri buyuruyor ki, Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden de neyi bulmuştur? Bugün pek çok insan ben buldum diyor, buldum. Neyi buldun? Allah kaybettikten sonra senin bulduğun maddenin, dünyevi imkanların ne kıymeti var Allah aşkına? Maalesef gözümüzdeki o gaflet perdesi bizi serbest bırakmıyor ki neyi kaybettiğimizin farkına varalım. O yüzden öncelikle biz etrafımızdaki kardeşlerimize ne yapacağız? Kaybettikleri şeyleri göstermeye çalışacağız. İnsan zannediyorlar ki dünyayı bulunca, maddeyi bulunca, bazı refahı, imkanları bulunca dünya benim oldu artık, ben kral oldum, bir daha da ölmem. Bütün hayat böyle devam eder zannediyorlar. Ama yarın hastalık geliyor, yaşlılık geliyor ve bakıyoruz ki o imkanlar hepsi elimizden uçup gidiveriyor. O yüzden Allah-u Teala cümlemize ikan versin, irfan nasip eylesin inşallah. 22. mektuptan devam ediyoruz. Bugün güzel bir konuya girmiştik. Ruh ile nefsin ilişkisi. Ruh ne yaptı? Allah Celle Celaluhu ruhu nefsi sevecek şekilde yarattı. Çünkü sevmezse zaten beraberlik olmaz. Bu hayat devam etmezdi. Ama bu sevgi amaç değildir. Bu sevgi sadece bizim bu dünyada yaşamamız için belli bir uyumdan ibarettir. Yoksa ruh nefse köle olursa, nefsin emrine girerse çok büyük bir hata yapmış olur. Şimdi biraz önce de demiştik ki Allah kaybettiklerimizin farkına vardırsın da eski o güzel günlerimize, yani kalü beladaki halimize döndürsün demiştik. Şimdi devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu efendim hatasını görüp geri dönen, Rabbine dönen ruhu ve kulu anlatıyor şimdi bize. Evet.
Eğer ikinci defa en güzel tarzda yüce gayeyi seyredalar ve en iyi şekilde Cenab-ı Mukaddes'e yönelmesi nasip olursa, onun nurları mevcut karanlıklardan kendisini kurtarır ve onun nuru, onun nur hallerine içine girer.
Demek ki bu ruh bir nurdu ama karanlığa efendim bedene girmişti. Sonra hatasının farkına vardı. Hatası demeyelim, yani esas hedefinin farkına vardı. O nefis bir binektir. O nefise hizmet edilmez ki. O nefis size hizmet etmesi lazım. Düşünün ki siz bir efendim merkebiniz var değil mi? O merkepten, o attan amaç nedir? Ona binip hedefe gideceksiniz. Biraz sonra önce Gazali'nin örneğini vermiştik. Hani bazı insanlar ne yapıyor? At çok güzel atım var. At her gün böyle kaşalıyor, suluyor, yemliyor. Atı besliyor duruyor. Hiçbir sırtına bineyim de şöyle bir koşturayım, hedefime gideyim de demiyor. Çok güzel bir arabamız var. Her gün yıkıyoruz, parlatıyoruz, yağını değiştiriyoruz. Aman böyle cilalıyoruz. Kimse binmesin, toz konmasın. Cık, oldu mu şimdi? Araba bize hizmet etmeli. Biz arabaya binip sohbete gitmeliyiz, hedefe gitmeliyiz. Yoksa arabayı sırtımıza da taşırsak, değil mi? Bu olacak iş değil. Şimdi bu yüzden bu insan, bu kardeşimiz, bu salik ne yaptı? Maneviyat yoluna girdi ve gerçek hedefinin farkına vardı. Tekrar eski nurların, o ruhların, o yüce alemin içine girdi. Nefsiyle olan irtibatını asgari düzeye, yani onun hayatta kalacak kadar arzularına cevap verdi. Onu başının tacına, başına tac etmedi yani. Çünkü merkebin yeri insanın efendim altında olması lazım. Üzerine bineceksin ki hedefe varabilesin. Evet.
Bu istirak hali kendisiyle ilişkisi bulunan karanlığı kökten unutacak dereceye varır. Kendinden ve varlıktaki uzantılarından tamamen habersiz kalarak nurların nurunu müşahede halinde kendisini tüketir ve perdelerin ardından matlubun huzuruna vardığı takdirde hem ceset hem de ruh itibariyle fena haliyle şereflenir.
Tabii şimdi bu tasavvuftaki yüce bir mertebe, fena fillah mertebesinden bahsediyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani o efendim o ruh, o ilahi nurları müşahede öylesine dalar ki tamamen bu dünyayı unutur. Dünya sevgisi, menfaat sevgisi artık kalbinde zerre kadar yer işgal etmez. Ancak bu makama varınca işte fena filah makamına, velayet makamına erişmiş olur. Normalde biz insanlar dünyaya geldiğimizde efendim biraz behimi oluyoruz. Yani yeme içme nefsimizin peşinde oluyoruz sadece. Değil mi? Bugün nice insanlar var. %100 nefis. En ufak bir maneviyat, ulvi düşünceye sahip olmayabiliyor. İşte bu insan %100 fena fil nefs diyelim biz bunlara. Bir de %100 fena fillah. Onlar tamamen Allah'ta fani oluyorlar. Çünkü muhterem dinleyicilerimiz, Allah'ın cemali ve kemali o kadar yüksek ki biz onu görsek bu efendim bedenimizi unuturuz. Aynen Hazreti Yusuf'un değil mi o hikayesi var. kadınların ellerine elma ve bıçak veriliyor. Kadınlar o efendim Züleyha'yı ayıplayan saray efradının hanımları elma soyarken ellerini kesiyorlar. Farkına varmıyorlar. Çünkü Yusuf Aleyhisselam Allah öyle bir güzellik vermiş ki onun cemalini seyre dalınca ellerini kesiyorlar. Hiç kimse farkına bile varmıyor. Düşünün ki beşeri bir güzelliğin verdiği o zevk, nasıl bir zevk ki göz zevki, insan acının farkına varmıyorsa bu ilahi nurlar karşısında, Allah'ın cemali karşısında zaten ruhun kendisinden geçmesi son derece makuldür. Bu konuda size güzel bir yine Mesnevi hikayesi paylaşayım. Hazreti Mevlana tabi Allah dostları farklı farklı. İmam Rabbani'nin nesirle anlattığını Hazreti Mevlana şiirle ve misallerle anlatıyor. Aslan tabi güçlü bir varlık, güçlü bir hayvan. Bir gün diyor ki kurtlan tilkiye. Gelin bakalım diyor ey kurt, ey tilki. Beraber ava gidelim diyor. Benim size ihtiyacım yok diyor. Hakikaten belki belgesel seyretmişsinizdir. Aslanlar yani kendi başına en büyük efendim mandaları falan bile avlıyor. Tek başına. Bazen kendi aralarında ama hiçbir zaman kurtla tilkiyle işbirliği yaptığını görmüyoruz. Belki kurtlar, tilkiler, çakallar aslanın peşinden dolaşıyorlar. Onun artıklarını yemek için. Evet. Onun artıklarını yemek için. Hiçbir zaman yoksa bir aslan bir tilkiye gel bana yardım et şunu avlayalım falan demiyor. Her neyse beraber çıkıyorlar ava. Bir öküz, bir efendime söyleyeyim keçi, bir de tavşan avlıyorlar. Aslan imtihan etmek için diyor ki kurda. Gel bakalım kurt diyor. Şunları bize paylaştır bakalım ama diyor adaletle paylaştır ha diyor. Adaletsizlik yapma. Tabii kurt kendi aklınca, kendi gafil aklınca diyor ki padişahım diyor. Bu öküz sizin olsun. Siz büyüksünüz. Öküz de büyüktür. Onu siz yersiniz. Keçi diyor bana göre onu ben yiyeyim. Benim olsun. Şu tavşanı da diyor tilkiye verelim idare etsin diyor. Tabii aslan çok kızıyor. Bir tane pençe vuruyor kurdun kafasına. Kurt bir tarafa, kafası bir tarafa parçalanıp gidiyor. Diyor ki tilkiye, hadi bakalım tilki diyor, sen diyor paylaştır. Ama diyor adaletle paylaştır ha. Öyle diyor yani zulüm etme. Tilki tabii akıllanmış. Padişahım diyor, sabah kahvaltıda öküzü yersiniz. Öğlen diyor öğle yemeği olarak keçi yersiniz. Akşam da hafif olur tavşanı yersiniz deyince aslanın çok hoşuna gidiyor. Ey tilki diyor, sana bu aklı kim verdi diyor. Tilki ne yapıyor? Parmağından, ayağından kurdu gösteriyor. Ondan öğrendim efendim diyor. Ondan öğrendim diyor. Şimdi aslanın karşısında bir varlık olmayan kurdun ben buradayım, ben varım dediği için ne oldu? Celal tecellisiyle aslanın celaline, hışmına uğradı ve hayatını kaybetti. Ama tilki akıllı davrandı. Kendisine varlık görmedi. Bütün varlığı, bütün gücü o aslana, ormanların padişahına efendim atfettiği için onun hikayenin devamını söylemeyi unuttum. Aslan çok hoşuna gidiyor. Diyor ki aslan, hadi tilki diyor, hepsi sana bıraktım bu avların diyor. Benim diyor ava ihtiyacım yok. Ben diyor yani avsız da yaşarım. Hadi diyor şu öküz de, keçi de, tavşan da hepsi senin olsun diyor. Sen çünkü adil davrandın diyor. Demek ki muhterem dinleyicilerimiz Rabbimize karşı adil olalım. Ne demek adalet Rabbimize karşı? Ya zaten bizim hiçbir sermayemiz yok ki bu dünyaya gelirken. Niye Allah aşkına parasını vererek ne aldık ki Rabbimizden? Gözümüzün parasını mı verdik? Saçımızın, aklımızın, elimizin, ayağımızın bir şeyini mi verdik? Yani bir Allah dostu her gün kalkar bir uzvunu sararmış. Bu uzvumu hasta sayayım, yok sayayım, bakayım nasıl hayat? Geçen bir arkadaş söylemişti. Mesela baş parmağımız olmasa hayat o kadar zor ki sabah kalkıyoruz gömleğimizin düğmelerini ilikleyemiyoruz. Ne kadar zor değil mi? Başkasına muhtaç olacaksınız. Bir gün bakalım gözlerimizi kapatalım şöyle bir. Bir gün boyunca bir ama gibi yaşamaya çalışalım. Ne kadar zor. Hiçbir şeyin ücretini vermedik. Hepsini Rabbimiz bize ihsan etti. Ama biz şimdi kalkıyoruz. Rabbimizden o kadar çok şey istiyoruz ki. Her şeyin en mükemmelini istiyoruz. Hem de hiç uğraşmadan. Hatta bu dünyada her şeyin en güzelini istediğimiz gibi. Ufacık bir efendim başımıza şey gelse, bela gelse. Bir de şikayet ediyoruz. Sanki hani otelin parasını vermişiz de fazlasıyla garsonlar böyle hizmette kusur etmiş gibi. Aman ya Rabbi işte niye hasta oldum? Benim buldun. Benim niye çocuğumu elimden aldın? Bula bula benim malım mı efendim? Benim evim mi yandı? Yani bugün mesela Türkler arasında vatandaşlarımıza bunu hatırlatayım. Şikayet etmek bir meslek. Hal hatır sormaya çekiniyorsunuz insanlara. Çünkü insanlar dert küpü. Niye dert küpü olmuşuz? Çünkü ahiret hatırlamayınca bütün dertlerimiz dünyevi. Halbuki insanın bütün dertleri esasında uhrevi olması gerekiyor. Hikayemize geri dönersek, insan Allah sevgisinde o ilahi nur karşısında kendini kaybeder. Nasıl ki tilki ne yaptı? Aslan karşısında kendisini unuttu. Tilkinin de kendine göre gücü var. Onun da dişleri var ama aslan karşısında hükmü olur mu? Hiçbir hükmü olmaz. Aslan bir pençe vursa 100 tane tilkiyi parçalar. Böyle olunca muhterem dinleyicilerimiz, biz Rabbimiz karşısında kendimize güç, kuvvet atfetmeyelim. Şu benim param, şu benim canım, şu benim vaktim. Allah karşısında ne vaktimizin kıymeti var, ne bizim servetimizin kıymeti var. Zekat vermeye gelince diyeceğiz ki ya Rabbi, zaten senin sermaye ama sana teşekkür ederim. Sen bana bunu hepsini bana, yani sanki benimmiş gibi bana verdin. Ben bir kısmını senin yolunda harcıyorum. Ya Rabbi, bu bedenin hepsi sana ait ama işte cihad oldu, hepsini sana geri veriyorum. Efendime söyle vakit. Ya Rabbi, vaktin hepsi sana ait. Bu zamanı yaratan sensin, ömrü veren sensin ama senin için yine birazcık işte namazda, birazcık şurada, birazcık hayır işlerinde vaktimi veriyorum. Bunu severek yapmak lazım. Yani insan bunun hepsi Allah tarafından verildiğini bilirse, karşılıksız, severek verir. Ama bu benimdir derse, her şey nefsine, yani nefsinde fani olmuşsa o insan, her şeyi kendine ait bilir. Bu para benim der, bu beden benim, vakit benim, kimseye zırnık vermem der. Der ama sonunda anlar ki ölürken hiçbir onun değilmiş. Eğer onun olsaydı ölünce mezara nasıl giderdik? Evimizle, arabamızla, ailemizle giderdik. Ama hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hepsi bizi terk ediyor. Sadece kim bizim yanımızda kalıyor? Amellerimiz. Evet, devam edelim bakalım.
Hocam müsaadenizle bir şey aklıma geldi de İbn Arabi Hazretleri'ni, yanılmıyorsam, hatalıysam düzeltirsiniz. İnsanın diyor bu mertebeleri aşarken hayvan mertebesi, yani onun şeyini bile yaşaması lazım. Çünkü hayvanlar hiçbir şikayet olmadan, veya bitkiler, sadece Allah'a şükreder. Neyse ona verilen şey, ona razı olurlar diyor. İnsan kendi şeyini, benliğini kaybetmedikçe ve onu atmadıkça tam tersi zıttı oluyor. Bu mertebe bile önemlidir diye kesinlikle, bir şeyi vardı, yorumu vardı. Kesinlikle.
Yani. O yüzden esas bile belhum adal. Onlar hayvanların daha sapıktır, daha aşağıdır buyuruyor. Hayvanların da çok ciddi Allah katında bir mertebesi var. Çünkü bu kainatta Allah zikretmeyen hiçbir varlık yok. Onlar da kendi dillerince Allah, Allah, Allah diyorlar. Şimdi Mevlana Hazretleri bu leyleğin lak, lak, lek, lek demesinden leke, leke Arapçada. Senin için ya Rab, senin için ya Rab zikrini anlıyor. Kendine cezbeye geliyor. Esasında biz kainattaki şu zikirleri bir anlasak var ya, muhterem dinleyicilerimiz, kendimizden geçeriz. Ağaçların, kuşların, efendim bütün şu varlıkların, böceklerin bir lisanını anlasak, onların zikirlerini bir anlayabilsek, kendimizden geçer. Belki düşüp bayılırız o zikrin güzelliğinden. Değil mi? Esasında o kıymete bir dereceye ulaşabilirsek, evet. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Bütün o servetini veriyor Allah'ın zikri karşısında. O melekler geliyorlar, diyorlar ki melekler, ya Rabbi sen bu İbrahim'i çok seviyorsun. Nedir sebebi? Yani bir test ettin mi, imtihan ettin mi deyince Allah, peki ey meleklerim gidin diyor, İbrahim kulumu imtihan edin bakalım. Ona bir zikir okuyun. Ne yapacak? Gidiyor melekler insan kılığında. Diyorlar ki ey İbrahim, biz yolcuyuz, açız neyse. Bize biraz koyun ver. Sana bir zikir öğretelim de. Ona bir zikir öğretiyorlar ki, tabii insan şimdi bir şey sevdiği zaman ona yapılan övgü de ne olur? Onun kulağına hoş gelir. İnsan Rabbini çok seviyorsa, Rabbine yapılan övgü çok kulağına hoş gelir. Çocuğunu çok seviyorsa mesela, çocuğu için her şeyini harcar. Onun keyfi için, onun övülmesi için bütün malını mülkünü. Bugün maalesef çoluk çocuk düşkün olduk hepimiz. Büyük genelde yani. Bizim Türk milleti, çoluğumuza çocuğum çok düşkünüz. Torunumuzun torunu çaysız kahvesiz kalır diye ödümüz kopuyor. Er Razzak, Allah, yani Allah Razzak ama çoğu zaman unutuyoruz bunu. Şimdi o yüzden hakikaten Rabbimize bir yönelebilsek bu manada. Yönelemiyoruz maalesef. Böyle bütün bu kaygılar bizi Rabbimizden alıkoyuyor. Hatta o yüzden de hayvanlar kadar olamıyor çoğu bugün insanlığın üyeleri. Çünkü hayvanlar kendilerine verilen vazifeyi bir hakkın yerine getiriyorlar. Hiç itiraz da etmiyorlar. Ama insanlar asgari vazifelerini dahi yerine getiremiyor. Çoğu, büyük çoğunluk yani, yerine getirmiyor. Namaz diyorsun kaçıyor, oruç diyorsun kaçıyor, zekat diyorsun kaçıyor. Allah'a inan diyorsun, bak seni yaratan bir varlık var. Sen kendin bu kadar üstün ve güzel olduğunu farkındasın. Yani böyle bir güzellik, böyle bir harika varlık kendi başına ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Buna rağmen insan inanmamakta da direniyor, ısrar ediyor maalesef. O yüzden hayvaniyet mertebesi bile esasında bugün pek çok insanlar için yüksek bir mertebe. Çünkü hayvanlar ne olacak ahirette? Evet, boynuzlu koyun veya boynuzsuz koyun boynuzdan intikamını alacak. Ondan sonra ne olacak? Toprak olacak. O yüzden Amme'ye tesaülün suresinde kafirler ah keşke toprak olabilseydik diye hayvanları özenecekler. Hayvanları özenecekler. O yüzden Allah bu pişmanlığı yaşamaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Elimize fırsat varken hem kendimizi kurtaralım hem de kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı, kime ulaşabiliyorsak o insanlara inşallah irşatta bulunmaya gayret gösterelim. İnşallah. Evet.
Böyle birinin hali şu iki şıktan birine girer. Ya müşahede edilen yüce zata karşı istirak halinde olup kendini sürekli onda fani tutar veya içi Allah'la dışı halkla olmak üzere insanları Hakk'a davet etmek için geri döndürülür.
Şimdi bir insan Rabbine vasıl olunca, onun nurda kendini kaybedince iki halde olur diyor. Bir kısmı o fena filah mertebesinde kalırlar. Bütün ömürlerini müşahedeyle, tesbihat ile, zikirle, fikirle geçirirler. Tekrar geri gelemezler. O manevi cezbe onları öylese çeker ki kendilerinden geçerler. Artık kendilerini kaybetmiş olurlar. O belki güzel bir mertebe ama zaten biraz sonra gelecek. Bundan daha üstün bir mertebe var. Bu da insanın tekrar hem cinslerini irşad etmek için halkın içine geri dönmesi. Bugün biz tasavvuf kitaplarını okuyoruz değil mi? İbrahim bin Ethem Hazretleri var. Pek çok böyle büyük Allah dostları var. Habibi Acemi var. Bunlar bir cezbeye kapılmışlar. O cezbe peşinde aileyi, çoluğu, çocuğu, toplumu terk etmişler. Genelde yalnız yaşamaya, dağların başında zikirle, fikirle, mağaralarda yaşamaya razı olmuşlar. Ama bu esasında güzel bir hal ama diğer hemcinslerimize faydası olmadığı için çok da makbul bir hal değil. Evet, devam edelim bakalım, zaten gelecek biraz sonra.
Bu takdirde nur kendine sirayet etmiş ve matluba yönelmiş olan karanlıktan kurtularak sağ ashabından olur.
Tamam, bunlar hani Allah'ın izniyle sağ ehli, yani kurtulmuş ashab-ı yemin oluyor. Evet.
Her ne kadar onun sağ ve sol diye bir yönü olmasa da hayırları kuşatıcı olması hasebiyle sağ cihede onun halini anlatmaya daha layık.
Tabii bizim şimdi muhterem dinleyicilerimiz, bizim insanların sağ elleri temiz, sol elleri tabii daha kirli işlere baktığı için bizde sağ ve sol fiziki olarak da bir mana ifade eder. Ama Allah için fiziki olarak haşa sağı temiz, solu kirli falan gibi bir şey söyleyemeyiz. Allah'ın hem sağı hem de solu hayırlıdır. Buna rağmen biz Rabbimiz hakkında tabirlerin en güzelini kullandığımız için sağ tabirini kullanmak durumundayız. Zaten Allah Celle Celaluhu için yönlü olmadığı için değil mi? Alt, üst, sağ, sol olmadığı için zaten öyle bir şey düşünemeyiz ama buradaki tabii saygıdan dolayı bir tenzihten dolayı gelen kullanımdır. Evet.
Şöyle bir soru sorulabilir. Uzlet evliyasının dünyevi şuura sahip olduğu ve çevresindeki kendi cinsinden insanlar ile arasında bir kaynaşma bulunduğu bilinen bir husustur. Binaenaleyh bu velilerin dalgınlık ve sürekli Allah'a teveccüh halinden ne kastediyorsunuz? Bu velilerle irşad için geri döndürülen veliler arasında ne fark vardır?
Şimdi tabii bu insanlar Allah'a kendilerini veriyorlar ama tabii tamamen de deli olmuyorlar yani. Yine insanlara zaman zaman güzel irşatta bulunuyorlar insanlarla iletişim arasında. Bu iki hali nasıl uzlaştırırsınız diye bir soruya cevap vermeye çalışıyorum. İmam Rabbani Hazretleri tasavvufun çok zor konularına cevap veriyor bu mektubatında. O taraf hakikaten çok güzel bir efendim bizim gördüğümüz güzellikler var. Yani nasıl olur da istirak haldeki bir insan normal insan gibi de davranabilir diyor. Devam edelim şimdi. Vaktimiz de kısa zaten, ona cevap verelim en azından.
Bu soruya şöyle cevap veririz. Yukarıda da işaret edildiği gibi kuşatıcı dalgınlık ve Allah'a teveccüh hali ruhun nurlarına karışan nefsin ruhla eş zamanlı olarak Allah'a yönelmesinden ibarettir.
Demek ki artık nefis de hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, benim de nefsim Müslüman olmuştur. Artık nefis Müslümanlaşıyor. O direncini kaybediyor. Bir rivayete göre nefis la ilahe illallah'ın lasından yaratılmış. Ne demek la? Hayır, olmaz. Hani istemezük. Her şeye direnmek. Her türlü hayır işinde ayak diremek manasına geldiği için ama bu manevi terbiye sonucunda artık nefis Müslümanlaşıyor. Hatta artık ruha yardımcı olmaya çalışıyor. Ruhun peşinden gittiği gibi ruhun da önünü aşmaya başlıyor. Buna İmam Rabbani daha sonra gelecektir inşallah. Nefis mutmainne mertebesini artırıyor. Nefis itminana erer. Bir daha efendim sahibine, ruha efendim ayak bağı olmaz diyor. O yüzden artık ruhla nefis Allah'a yönelmiş oluyor. Ama nefsin alttaki alt şubeler diyoruz biz buna. Bu haftaya inşallah okuruz orasını. Alt şubesi Yani yeme içme efendim insanlarla konuşma gibi yani o beşeri ihtiyaçları yerine getiriyor. Üst mertebesi olarak Rabbimizle. Hani şöyle düşünün, bir insan birine aşık olur. Yemesi içmesi konuşması devam eder ama aklı ve ruhu nerededir? O sevdiği kızla, sevdiği oğlandadır. Aynen bunun gibi yani bir insan da Rabbini sevdiği zaman tamamen halktan kopmuş olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. İnşallah bu güzel konuya önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Zira muhterem dinleyicilerimiz, ruhumuzu, nefsimizi iyi bilirsek Rabbimize daha kolay vasıl oluruz. Cümlenizi Rabbimizin merhametine, mağfiretine emanet ederiz. Haftaya buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.